Ayrım 18, sayfa 220. 7. Kolluk Amirinin Öyküsü. Günlerden bir gün bulunduğu mahalde Araplar içinden bir hırsız bir çuval buğday çalmak üzere bir çiftçinin evine girmişti. Ama çiftliktekiler gürültüyü duyarak ve hırsız var diye bağırtılar kopararak beni çağırdılar. Ama adamımız öylesine iyi saklanmıştı ki tüm araştırmalara karşın onu bulamadık ve tam da oradan ayrılmak üzere kapıya doğru yollanırken bahçede bulunan büyük bir buğday yığınının yanından geçmekteydim. Bu buğday yığınının tepesinde de ölçü almaya yarayan bakır bir leğen vardı. Birdenbire buğday yığınından çıkan tüyler ürpertici bir yellenme duydum ve aynı anda bakır leğenin de 5 ayak boyu yukarı fırladığını gördüm. O zaman şaşırmama karşın buğday yığınını hızla karıştırmaya başladım ve kıçı havaya dönük olarak içine saklanmış olan Arap'ı buldum. Onu yakalayıp kelepçe vurduktan sonra varlığını bana belli eden o garip yellenme hakkında soruşturma yaptım. Bana isteyerek bunu yaptım efendim diye yanıt verdi. Ben de ona Allah belanı versin ve tüm kötülükler bizden ırak olsun. Yararına aykırı olan böylesi bir yellenme koparılır mı diye yanıt verdim. O da bana doğru söylüyorsun ya Seydi, yararıma aykırı davrandım. Bu besbelli ama bunu sırf senin yararın için yaptım diye yanıt verdi. Ben de ona bu nasıl oluyor ey köpoğlu ve ne zamandan beri bu türden bir yerlenme yeryüzünde herhangi bir kişinin yararına olabiliyor diye sordum. Bana küfretme ey komutan, sırf seni uzun boylu aramak ve peşimde kent ve kırlarda boşu boşuna dolaşmak zahmetinden kurtarmak için yerlendim. Çünkü sen hayırlı bir ailenin çocuğusun diye yanıt verdi. O zaman ben, sultanım efendimiz böylesi bir savunmaya karşı bir şey diyemedim ve gönlü yücelikle bıraktım. Benim öyküm de budur. Komutan Fahrettin'in bu öyküsünü işiten Sultan Baybars ona, he vallahi, hoş görün tam anlamıyla yerini bulmuş demiş. Sonra Fahrettin tam yerini almışken, adı Nizamettin olan 8. kolluk görevlisi ileri çıkmış. Ve benim anlatacağım öykünün, şimdi işittiğin öyküyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Ey sultanımız efendim, demiş. Baybars da ona, bu gözlerinle gördüğün bir olay mı yoksa işittiğin bir öykü mü diye sormuş. O da yo vallahi efendim sadece işitmiş olduğum bir şeydir. İşte şöyle demiş ve anlatmış. 8. Kolluk Amirinin Öyküsü. Bir zamanlar gezgin bir zurnacı varmış ve de bu kimse bir kadınla evlenmiş. Kadın onun gayretleriyle hamile kalmış ve Tanrı'nın yardımıyla bir oğlan çocuğu doğurmuş. Ama zurnacının evinde ne eve kadına ödenecek ne de yeni doğum yapmış karısına bir şeyler alacak para varmış. Zurnacı da ne yapacağını bilemeyerek ve sıkıntısından kurtulmanın bir yolunu da bulamayarak karısına Tanrı'nın yolu üzerine çıkıp merhametli kişilerden iki parça bakır para dilenecek ve birini borcuma karşılık ebe kadına ötekini de tavuk tacirine vererek şu lohusalık günlerinde beslenmen için sana yedirmek üzere bir piliç almak uğrunda harcayacağım diyerek evden çıkmış. Kırlık bir yerden geçerken bir tümsekte tüneyen bir tavuk bulmuş. Yavaşça tavuğa yaklaşmış ve kaçacak zaman bırakmadan onu yakalamış. Altında yeni yumurtlanmış bir yumurta bulmuş. Tanrı'nın kutsaması üzerime iniyor bugün. Bu tam da benim istediğim şey. Artık dilenmeme hacet kalmadı. Bu tavuğu onun isterlerine göre pişirerek doğum yaptığı şu gün amcamın kızına yediririm. Bir bakır paracık karşılığı olarak da bu yumurtayı satar, ebe kadının bedelini öderim diyerek onu cebine koymuş. Bu maksatla yumurtacılar çarşısına gitmiş. Çarşı boyunca yol alırken tanıdığı bir Yahudi ona ne taşıyorsun sen diye sormuş. O da yumurtalarıyla birlikte bir tavuk bu diye yanıt vermiş. Yahudi göster bakayım demiş. Zurnacı da Yahudi'ye tavuğu ve yumurtayı göstermiş. Yahudi bu yumurtayı satmak ister misin diye sormuş. O da evet diye yanıt vermiş. Kaça diye sorunca da ilkin sen bir fiyat ver bakalım yanıtını vermiş. Yahudi de onu senden 16 dinara alırım daha fazla etmez demiş. Zavallı zurnacı da Yahudi'nin kendisiyle alay ettiğini sanarak fakirim diye benimle alay ediyorsun değil mi? Onun gerçek fiyatının bu olmadığını pekala biliyorsun demiş. Yahudi bu sözlerle onun daha fazla para istediğine inanarak ona son fiyat olarak sana 15 dinar veririm demiş. Zurnacı Allah kısmet saçar diye yanıt vermiş. O zaman Yahudi işte yepyeni 20 dinar ya satarsın ya vazgeçersin demiş. O zaman zurnacı bu önerinin ciddi olduğunu anlayarak yumurtayı 20 dinar karşılığında Yahudi'ye bırakmış ve çabucak ona sırtını çevirmiş. Ama Yahudi hemen onun ardından koşup kendisine bu yumurtalardan senin evde daha fazla var mı diye sormuş. O da sana tavuk yarın yumurtlayınca bir tane daha getiririm. Bu da aynı fiyatı olacak ama senden başkası olsaydı onu 30 altın dinardan aşağıya satmazdım diye yanıt vermiş. Yahudi de ona bana evini göster her gün gelir seni yormadan yumurta alırım ve sana 20'şer dinar öderim demiş. Zurnacı da ona evini göstermiş ve gidip elindeki yumurtlayanın dışında bir tavuk daha satın almış ve karısı için bunu pişirtmiş. Zahmetleri için ebe kadına eli açıklıkla ödeme yapmış. Ertesi gün karısına, "Ey amcamın kızı, mutfakta barınan kara tavuğu boğazlamaktan sakın. O evin kutsal varlığıdır. Bize cari fiyatıyla her biri 20 altın dinar değerinde olan yumurtalar yumurtlayacak." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 949. gece olunca demiş ki, "Bize cari fiyatıyla her biri 20 altın dinar değerinde olan yumurtalar yumurtlayacak. Falan Yahudi de onları bizden bu fiyata satın alacak," demiş. Ve gerçekten Yahudi her gün gelip yeni yumurtlanmış bir yumurta alarak bunlar için karşılıklarında 20'şer dinar ödemiş. Zurnacı da büyük bir zenginliğe ulaşmakta ve çarşıda ticaret yapacağı büyük bir dükkan açmakta gecikmemiş. Tavuğun eve girdiği gün doğan oğluna gelince okula gidebilecek kadar büyümüş, eski zurnacı harcamaları kendisi üstlenerek güzel bir okul yaptırmış. Ve fakir çocuklarını bir araya getirerek burada oğluyla okuyup yazma öğrenmelerini sağlamış. Ve onlar için Kur'an'ı ezbere bilen ve kendilerine son sözcükten başlayarak ilkine gelecek şekilde tersine okuyabilecek harika bir okul hocası seçmiş. Bunu izleyerek hac eda etmek üzere Hicaz'a gitmeye karar vermiş. Ve karısına, "Dikkat et de Yahudi seni aldatmasın ve tavuğu elinden almasın," demiş. Sonra kervanla birlikte Mekke'nin yolunu tutmuş. Eski zurnacının ayrılışından bir süre sonra Yahudi bir gün kadına, "Sana altın dolu bir sandık vereceğim. Karşılığında bana tavuğu vereceksin," demiş. Kadın da, "Bunu nasıl yapabilirim ey Adem? Kocam yola çıkmadan önce sana yumurtadan başka şey satmamam için tembihte bulundu," diye yanıt vermiş. O da, "Kızacak olursa sen bunun dışında kalırsın. Sorumluluğu ben üzerime alırım. Gelip çarşının ortasında bulunan dükkanımda beni bulabilir," demiş. Ve sandığı açıp ona içindekileri göstermiş. Kadın da bir defada bu kadar çok altını bir arada görmekten sevinç duymuş ve tavuğu Yahudi'ye vermiş. O da tavuğu almış, oracıkta boğazlamış ve kadına, "Onu hemen temizle ve pişirt, sonra gelir onu alırım. Ama bir parçası eksik olursa onu yeğenin karnını yarar, o parçayı içinden çıkarırım," demiş ve çekip gitmiş. Tam öğle saatinde zurnacının oğlu okuldan gelmiş, anasının tavuğu tencereden çıkardığını ve çini bir tabağa koyup üstünü de muslin bir örtüyle örttüğünü görmüş, canı bu tavuktan bir parça yemek istemiş ve anasına, "Ondan bana bir parça ver anne," demiş. Anası ona, "Sussana sen, bizim değil o," demiş. Sonra bir ihtiyacını görmek üzere oradan ayrıldığı sırada çocuk müslin örtüyü açmış ve dişlerinin bir darbesiyle tavuğun gerisini sımsıcakken yutmuş. Esirelerden biri bunu görmüş ve ona, "Küçük beyim, bu ne felaket ve de ne çaresiz bir beladır. Evden hemen kaç, çünkü tavuğunu almaya gelecek olan Yahudi senin yuttuğun geriyi çıkarmak için karnını yaracak," demiş. Çocuk da, "Doğru, bu güzelim geriyi yitirmektense kaçayım daha iyi," demiş ve katırına binerek oradan ayrılmış. Yahudi tavuğunu almak için dönmekte gecikmemiş ve anaya, "Bunun gerisi nerede?" diye sormuş. O da, "Bir ihtiyacım için dışarı çıktığımda haberim olmadan oğlum geriyi koparıp yutmuş," diye yanıt vermiş. Yahudi de ona, "Allah belanı versin, bu geri için ben tüm paramı harcadım. Söyle nerede senin o haylaz oğlun, karnını yarayım da yediği parçayı çıkarayım," diye haykırmış. Kadın da korkusundan kaçtı gitti yanıtını vermiş. Yahudi çabucak oradan çıkıp aradığı çocuğun tanımlamasını yaparak kentler ve köyler boyunca yolculuğa koyulmuş ve sonunda onu kırsal bir yerde uyurken bulmuş. Çocuğu öldürmek için yavaşça yanına yaklaşmışken bir gözü açık olarak uyumakta olan çocuk sıçrayarak uyanmış. Yahudi ona, "Gel buraya zurnacının oğlu, sana geriyi yemeni kim söyledi? Ben onun için bir sandık dolusu altın ödedim ve anana da şart koştum. Şimdi o şart senin ölümünle yerine getirilmeli," diye haykırmış. Oğlan da, "Defol ulan Yahudi, bir tavuğun gerisi için bunca yolculuğu göze almaya utanmıyor musun? Hele bu geriyi çıkarmak için karnımı yarmaya kalkman daha da büyük bir utanmazlık değil midir?" diye yanıt vermiş. Ama Yahudi, "Ben ne yapacağımı bilirim," demiş. Ve çocuğun karnını yarmak üzere kemerinden bıçağını çıkarmış. Ama oğlan Yahudi'yi tek eliyle kavramış, onu havaya kaldırıp yere çarpmış. Yahudi'nin kemiklerini ezmiş ve elini boyuna katmış. Ve Allah belasını veresi Yahudi o saat ölmüş. Öte yandan genç çocuk kişiliğinde çabucak yuttuğu bu tavuk gerisinin etkilerini görmeye başlamış. Gerçekten anasını bulmak üzere geri dönmüş. Ama yolda kaybolmuş ve kapısında 39 kellenin asılı bulunduğu bir hükümdar sarayını gördüğü bir kente ulaşmış. Halka, "Bu kelleler buraya neden asılı?" diye sormuş. Onlar da kendisine, "Şahın er meydanında dövüşmede çok güçlü bir kızı var. Kim kendisiyle dövüşür de yenerse onunla evlenecek. Ama yenemeyenler olursa kafası kesiliyor," diye yanıt vermişler. O zaman genç oğlan tereddütsüz Şah'ın huzuruna çıkmış ve ona kızınla kendi gücümü onunkiyle ölçmek üzere er meydanında dövüşmek istiyorum demiş. Şah ona, oğlum bana inan da çek git. Senden çok daha güçlü ademler gelip kızıma yenildiler. Senin ölmen yazıktır diye yanıt vermiş. Bunu duyunca oğlan, kızının beni yenmesini ve başımın kesilmesini ve saray kapısına asılmasını istiyorum diye yanıt vermiş. Şah da, pekala bunu bir kağıda yaz, kağıdın altını da mühürle demiş. Oğlan da istenen kağıdı yazmış ve mühürlemiş. Bunun üzerine iç avluya bir halı sermişler ve genç kızla oğlan er meydanına çıkmışlar ve birbirini bellerinden kavrayarak dövüşe başlamışlar ve koltuk altları birbirine kenetlenmiş ve harika bir güreş çıkarmışlar. Bazen oğlan kızı kündeye getirip yere yıkıyor, bazen de kız bir yılan gibi ayağa kalkıp oğlanı yere yıkıyormuş. Birbiri ardından gelen bu yıkılışlar bir saat kadar sürmüş ama hiçbiri ötekinin sırtını yerine getirememiş. Kızının bu kez üstünlük sağlayarak seçkinleşemediğini gören Şah'ın canı sıkılmış ve bugünlük bu kadar yeter ama yarın dövüşmek üzere ikinci bir kez daha er meydanına çıkacaksınız demiş. Sonra Şah onları ayırmış ve kendi dairelerine çekilmiş ve sarayın hekimlerini çağırarak onlara bu gece uyuduğu sırada kızımla güreşmiş olan gence uyuşturucu bhang koklatacaksınız. Uyuşturucu etkisini gösterdiği vakit bedenini araştırıp üzerinde onu dirençli kılan bir muska olup olmadığına bakın. Çünkü aslında dünyanın tüm gözü pek yiğitleri içinden en güçlülerini bile kızım yenmiş ve aralarından biri eksik kırkına da toprağa götürmüştür. O halde nasıl oluyor da böyle bir yeni yetmeyi yere seremiyor. Bu durumda gizli bir neden olsa gerek. İşte sizden bu nedeni bulmanızı istiyorum. Yoksa sizin biliminiz noksan olacak ve bana erdemsiz görünecektir ve sizi sarayımdan ve ülkemden kovacağım demiş. Gece olunca ve oğlan uyuyunca hekimler gidip uyuşturucu bhang koklatarak onu derin bir uykuya gömmüşler. Sonra da beyninin her zerresini araştırmışlar ve bir küpü yoklar gibi gövdesine pıt pıt vurmuşlar ve sonunda karnının içindeki bağırsaklarına sokulmuş tavuğun gerisini keşfetmişler ve ameliyat yapmak üzere makaslarını ve öteki gereçlerini getirmişler. Çocuğun karnını yarıp bedeninden tavuğun gerisini çekip çıkarmışlar. Sonra bu karnı yeniden dikmişler ve dikilen yerin üzerine keskin sirkeler dökmüşler ve gövdeyi eski haline koymuşlar. Ertesi sabah oğlan uyuşturucunun sağdığı uykudan uyanınca göğsünde bir ağırlık duymuş ve de kendisinde eski güç yokmuş. Çünkü yeğeni yenilmez kılan erdemle donanmış tavuğun gerisi yok olunca onun gücü de yitip gitmiş bulunuyormuş. Kendini bu düşkün durumda görünce artık tehlikeli bir deneye atılmayı istememiş ve genç dövüşçü kızın kendisini yenip öldüreceği korkusuyla oradan kaçmış. Ve bacaklarını rüzgara vererek sarayın ve kentin dışına çıkıncaya kadar kaçmayı kesememiş. Tam o sırada birbiriyle boğuşan üç adam görmüş. Onlara neden boğuşuyorsunuz diye sormuş. Onlar da bir şey uğruna diye yanıt vermişler. Oğlan nedir o şey hani nerede diye sormuş. Onlar da sahibi olduğumuz şu halıyı görüyorsun. Bunun üzerine biri binerse ve şu değnekle vurup ona Kaf Dağı'nın tepesi bile olsa gideceği yeri söylerse halı göz açıp kapanasıya kadar geçen bir zamanda kendisini dilediği yere götürür. İşte onun kimde kalacağı bakımından boğuşup duruyoruz diye yanıt vermişler. Oğlan da onlara bu uçan halıyı ele geçirmek için karşılıklı boğuşup duracak yerde beni yargıç yapın ben hakkınızda hakça bir karar vereyim demiş. Onlar da bu işte bizim yargıcımız ol diye yanıt vermişler. Oğlan onlara şu halıyı yere serin de enli boyunu göreyim demiş. Ve halının ortasına yerleşip onlara tüm gücümle bir taş fırlatacağım. Üçünüz birden bu taşın ardından koşacaksınız. İçinizden hanginiz taşı ilk kez eline alırsa uçan halı onun olacaktır demiş. Onlar da pekala demişler. O zaman oğlan yerden bir taş almış ve fırlatmış. Üçü birden onun ardından seyirtmişler. Onlar böylece koşarlarken oğlan beni doğrudan doğruya falan sultanın sarayına götür diyerek halıya değnekle vurmuş. Halı da bu emri o saat ve o anda yerine getirmiş. Ve zurnacının oğlunu sözü edilen sarayın avlusuna daha önce sultanın kızıyla dövüştüğü yere bırakmış. Oğlan da işte dövüşçü karşında kim gelip dövüşecek onunla diye haykırmış. Genç kız da herkesin önünde gelip avlunun ortasında halının üzerinde oğlanın karşısında yer almış. O da hemen bizimle birlikte Kaf Dağı'nın tepesine uç diyerek halıya değneğiyle vurmuş. Halı da herkesin şaşkınlığı içinde göklere doğru yükselmiş, göz açıp kapayasıya kadar bir zaman bile geçmeden onları Kaf Dağı'nın tepesine kondurmuş. O zaman oğlan kıza kimmiş bakalım galip şimdi, karnımdan tavuğun gerisini alan mı yoksa Şah'ın kızını sarayın ortalık yerinden kaçıran mı? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 950. gece olunca demiş ki, kimmiş bakalım galip şimdi, karnımdan tavuğun gerisini alan mı, yoksa Şah'ın kızını sarayın ortalık yerinden alıp kaçıran mı demiş. kız, beni koru ve beni bağışla. Beni babamın sarayına geri götürürsen, beni yenen budur diyerek seninle evlenirim. Ve hekimlere tavuğun gerisini yeniden karnına koymaları için buyruk veririm demiş. Oğlan da pekala ama atasözü demiri yumuşayıncaya kadar dövmelidir demiştir. Ben de seni geri götürmeden önce seninle o bildiğin şeyi yapmak isterim demiş. Kız da pekala demiş. O zaman oğlan kızı alıp üzerine binmiş ve tam yenine yerleşerek kızın yumuşaması için gerekli yeri dövmeye hazırlanmış. Ama kız ansızın ona bir tekme vurarak oğlanı halının dışına yuvarlamış ve kendisi uç ey halı ve beni babamın sarayına götür diyerek halıya değnekle vurmuş. Halı da o anda onunla birlikte uçup kızı saraya götürmüş. Yuvarlanan zurnacının oğlu da dağın tepesinde karıncaların bile izini bulamayacağı bir yerde tek başına aç susuz ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve avucunu hırsla ısırarak dağdan aşağı inmeye başlamış. Böylece durmaksızın bir gün bir gece yol almış. Sabaha doğru dağın ortasına ulaşmış ve bahtında yazılı olacak ki orada olgun meyvelerinin ağır basmasıyla dallara eğilmiş iki hurma ağacı bulmuş. Bu ağaçlardan biri kırmızı hurmalar, öteki ise sarı hurmalar taşıyormuş. Oğlan çabucak her türden meyve içeren iki dal koparmış ve sarıları yeğe tuttuğundan bu sarı hurmalardan birini kopararak lezzetle yutmaya başlamış. Ama birdenbire başında derisinin kaşınmasına neden olan bir şey hissetmiş. Elini başının kaşınan yerine götürmüş ve orada başından çıkıp çabucak büyümekte olan bir boynuz bulmuş. Bu boynuz kendiliğinden hurma ağaçlarından birini sarıp sarmalamaya başlamış ve oğlan kendini her ne kadar kurtarmaya çalışmışsa da kendi boynuzuyla hurma ağacına saplanıp kalmış. O zaman kendi kendine öleceksek ölürüz ama ilkin açlığımı gidermeyi ondan sonra ölmeyi yerlerim demiş. Ve bu kez kırmızı hurmalara saldırmış ve işte daha bunlardan birini yer yemez boynuzunun ağaçtan çözüldüğünü ve başının kurtulduğunu hissetmiş. Ve göz açıp kapayasıya kadar geçen bir zamanda boynuz sanki hiç çıkmamış hale gelmiş. Hatta başında onun izi bile kalmamış. O zaman oğlan kendi kendine çok hala demiş ve açlığını gideresiye kadar kırmızı hurmaları yemeye koyulmuş. Sonra cebine kızıl ve sarı hurmalardan doldurmuş ve yolculuğu gece gündüz tam bir ay sürmüş. Sonunda rakibi olan Şah'ın kızının bulunduğu kente gelmiş ve sarayın penceresi altına gelerek ''Turfanda hurmalarım var, sultan kızlarının parmakları gibi hurmalar bunlar, atlıların yoldaşı nefis hurmalar'' diye bağırmaya koyulmuş. Şah'ın kızı da satıcının bağırmalarını duymuş hizmetçilerine ''Aşağı inin de şu hurmacıdan bana hurma satın alın ama en güzellerini seçin kızlar.'' demiş. Onlar da hurma almak üzere aşağı inmişler ve ender görüldükleri bir mevsimde bulunulduğu için her birini bir dinar ödemeden sağlayamadıkları bu hurmalardan 16 adet satın almış ve yukarı çıkıp bunları hanımlarına vermişler. Şah'ın kızı da bunların tam da sevdiği türden sarı hurmalar olduğunu görmüş ve daha ağzına götürürken geçen zaman içinde birbiri ardından 16'sını da yemiş ve kendi kendine aman ya Rabbi ne kadar güzel idiler demiş. Ama daha bu sözler ağzından çıkmış çıkmamışken başının 16 yerinde birden müthiş bir kaşınma hissetmiş. Çabucak elini başına götürünce 16 birbirine bakışımlı yerinden saçlarının arasından derisini delip 16 boynuzun fırladığını anlamış. Ve haykırmaya vakit kalmadan bu 16 boynuz gelişmiş ve dörder dörder odanın duvarlarına doğru uzanarak sıkıca yapışmış. Bunu gören ve onun keskin haykırışlarına kendi haykırışlarını da katan hizmetçilerin sesini duyan babası soluk soluğa koşup gelmiş ve ne var diye sormuş. Hizmetçiler de ona efendimiz başımızı kaldırıp hanımımızın başında ansızın 16 boynuz çıktığını ve bunların duvarlara kadar uzanarak onu bağladığını gördük. İşte bak sen de gör diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kızın babası oğlanın karnından tavuğun gerisini çıkarmış olan en uzman hekimleri bir araya getirtmiş. Onlar da ellerine testerelerini alıp boynuzları kızın başından testereyle kesmek istemişler. Ama boynuzlara testere işlememiş. Başka gereçler de kullanmışlar ama hiçbir sonuç alamamışlar. O zaman babası en son çareye başvurmuş ve kentte bir tellal dolaştırarak sultanın kızının derdine kim çare bulur da kendisini 16 boynuzdan kurtarırsa onunla evlenecek ve tahtın varisi olacaktır diye bağırtmış. O zaman ne olmuş dersiniz? Bu anı beklemekte olan zurnacının oğlu, ben onun boynuzlarını yok ederim diyerek saraya girip kızın yanına çıkmış ve onun yanına ulaşır ulaşmaz kırmızı bir hurma alıp onu yarmış ve sultanın kızının ağzına sokmuş. Ve o anda duvardan bir boynuz kopmuş ve gözlerinin önünde küçülerek sonunda genç kızın başından tümüyle yok olmuş. Başta şah olmak üzere bunu gören oradaki herkes sevinç haykırışları koparmışlar ve ''Ey büyük hekim!'' diye haykırmışlar. O da yarın ikinci bir boynuzu daha yok ederim demiş. O zaman onu sarayda alıkoymuşlar. Orada 16 gün kalarak kız tüm boynuzlardan kurtuluncaya kadar her gün bir boynuzu yok etmiş. Şah da hayranlığın ve minnet duygularının sınırında oğlanla genç sultanın evlilik sözleşmelerini yazdırmış ve bu evlilik şenlikler, sevinçler ve ışık donanımları içinde kutlanmış. Sonra zifaf gecesine sıra gelmiş. Oğlan karısının yanına zifaf odasına girer girmez ona ''Ya şimdi ikimizden hangisi galiptir acaba? Benim karnımdan tavuğum gerisini aldıran ve uçan halıyı çalan mı? Yoksa başında 16 boynuz bitirip sonra da onu kısa bir sürede yok eden mi?'' demiş. Kız da ''Tabii sen ey ifrit'' demiş. Oğlan ona ''Evet ben zurnacının oğlu.'' diye yanıt vermiş. Kız da ''Vallahi sen beni yendin.'' demiş. İkisi birden yatmışlar. Eşit güç ve eşit kuvvet harcamışlar. Ve şah ve sultan olmuşlar. Birlikte tam bir ferahlık ve mükemmel bir mutluluk içinde yaşamışlar. İşte benim öyküm de budur. Sultan Baybars, Komutan Nizamettin'in bu öyküsünü işitince ''Vallahi bugüne kadar işittiğim öykülerin en güzeli olmalı herhalde.'' diye haykırmış. Bunun üzerine adı Celaleddin olan 9. komutan ilerlemiş ve Sultan Baybars'ın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra ''İnşallah ey zamanın şahı sana anlatacağım öykü çok hoşuna gider.'' demiş ve öyküsünü şöyle anlatmış.